SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 4 Eylül 2025 Perşembe yayınımızla karşınızdayız. Bir saat birlikte olacağımız programımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Avustralya'da öne çıkan konuları ele alacağız. Bunlar arasında kısaca geçeceğimiz pek çok konu var. Tabii neonazi liderin tutuklanması ve Daisy Freeman'ın aranması çalışmalarını da kapsayacak bu bölüm. SBS'in kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla yaptığımız söyleşilerden birini daha yayınlıyoruz bugün. Şafak Sam Tavlu'nun anılarını dinleyeceğiz. Mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunuyoruz. Wurrung halkına. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Portekiz'de yaşanan tramvay kazasında 15 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, robodet mağdurları için ek tazminat ödeneceğini açıkladı. CHP, mahkemenin İstanbul İl Yönetimi'ni görevden uzaklaştırıp yerine kayyum atanması kararına itiraz etti. Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıkmasıyla yaşanan kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Olay Lizbon'un en turistik bölgesinde yaşandı. Olaya şahit olanlar tramvayın yokuş aşağı hızla gitmeye başladığında pencereden atlayarak kurtulanlar olduğunu anlattı.
It fell about a meter and a half and made a huge crash.
Olaya tanık olan bir Lizbonlu, yoldan çıkan vagon 1,5 metre aşağı düştü ve ezildi. Durup yardım etmeye çalıştık. Ancak tam yardım ederken arkadan bir başka tramvayın geldiğini görünce dönüp kaçmaya başladık. Kaldırımda insanlar vardı ve birinin kurtulduğunu gördüm diye anlattı. Lizbon'da iki elektrikli vagonuyla turistleri yokuş yukarı çıkarıp indiren Gloria adını taşıyan finiküler, turistler için şehrin cazibe noktalarından biri olarak biliniyor. Albanizi hükümeti robodet kurbanlarına 475 milyon ek tazminat ödenmesini onayladı. Avustralya tarihinde açılmış en büyük toplu kamu davası olan davada hükümet karşı tarafla anlaşmaya vardığını duyurdu. Hükümet, verilen tazminatın büyüklüğünün savunmasız Avustralyalılara verilen zararın bir yansıması olduğunu söylüyor. Bu 2020 yılında orijinal robodet davasının ardından ödenen tazminata ek bir ödeme olacak. Adalet Bakanı Michelle Rowland, davanın anlaşmayla sonuçlandırılmasının adil ve doğru bir hareket olduğunu söyledi. Avustralya, yüzlerce eski göçmen tutuklusunu Nauru'ya sınır dışı edebilmek için 30 yıl içinde 2,5 milyar dolar ödeyecek. İşçi Partisi'nin aralarında hüküm giymiş suçlular da bulunan yüzlerce eski tutukluyu küçük Pasifik Adası'na nakletme planının maliyeti ortaya çıktı. Senato'da ifade veren Göçmenlik Departmanı yetkilileri maliyetin 2,5 milyar dolar olacağını anlattı. Hükümet Nauru'ya peşin olarak 400 milyon dolar ödeyecek, ardından her yıl 70 milyon dolar daha verecek. 2023'te Yüksek Mahkeme süresiz tutukluluğun yasa dışı olduğuna karar verdi. Bunun üzerine İşçi Partisi hükümeti aralarında sabıkalıların da olduğu göçmen tutukluları toplum içinde serbest bırakmak zorunda kaldı. Hükümet şimdi bu grubu Nauru'ya nakletmek için bu tür davalarda usul haklarını ortadan kaldıracak bir mevzuat değişikliği yapmaya çalışıyor. Avustralya'nın eski başbakanlarından John Howard bir açıklama yaparak Anthony Albanese'nin Filistin'i devlet olarak tanıma girişimini kınadı. Howard bu hamleyi bölgede barışı sağlamak için onlarca yıldır sürdürülen hukuki çabaları baltalayan bir ihanet olarak nitelendirdi. 1996-2007 yılları arasında Avustralya'ya liderlik eden John Howard, mevcut Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın davranışlarından dehşete düştüğünü belirterek bunun ülkenin İsrail'le ilişkilerini zedelediğini söyledi. Howard açıklamasını Liberal Parti'nin eski lideri ve eski Dışişleri Bakanı olan Alexander Downer'la birlikte gerçekleştirdi. Sydney'in batısında aile içi şiddet olayı yaşandığı iddia edilen bir evde çıkan yangından iki kişi sağ olarak kurtarıldı. Bu sabah erken saatlerde iki kişinin tartıştığına dair ihbarlar üzerine Dunside'daki bir eve polis çağrıldı. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde evin yandığını, bir aracın da hasar gördüğünü tespit etti. Polis eve girdiğinde bir erkeğin bir başka erkeği zorla tuttuğunu gördü. Yanan evden çıkarılan iki kişiden biri gözaltına alınarak hastaneye kaldırılırken diğeri yüzündeki yanıklar için tedavi altına alındı. Yine New South Wales polisi Sydney'in güneyinde Illawarra bölgesinde iki erkeği evde silah imal etmekle suçladı. Polisin farklı materyallerden elde imal edilmiş silahları ele geçirmesiyle başlayan ve aylardır süren araştırmasının ardından metal boru gibi aksamlarla görünümde iptidai ancak ölümcül silahlar ele geçirildi. Dedektifler özel olarak üretilen ateşli silahların birkaç kez satıldığını ve bunlar arasında 12 kalibrelik bir av tüfeği mermisi ateşleyebilen 3 namlulu bir silah bulunduğunu söylüyor. Liberal Senatör Jacinta Nampijimpa-Price, Avustralya bayrağının yakılmasını yasaklayacak yasalar çıkarılması çağrısında bulundu. Senatör Price dün bayrak yakmanın suç sayılması çağrısında bulunmak üzere Senato'ya Avustralya bayrağını omuzlarına takarak geldi. Ancak parlamentoda aksesuar takma yasağı bulunduğu için bayrağını omuzlarından indirmek zorunda kaldı. Nine Network'e konuşan Price, bayrağı koruyacak yasaların ifade özgürlüğünü engelleyeceği iddiasını reddetti.
I find that it's betrayal to burn our flag. Our soldiers.
Bayrağımızı yakmanın bir ihanet olduğunu düşünüyorum diyen Price, askerlerimizi kaybettiğimizde, askerlerimiz vefat ettiğinde tabutları özgürlüklerimiz için savaştıkları Avustralya bayrağına sarılıyor. Bayrağı yakmak ulusumuza karşı en büyük saygısızlıktır diye konuştu. Senatör Price dün hükümeti göçü engellemede başarısız olmakla suçlarken özellikle Hint toplumunu hedef aldığı önceki yorumlarını da geri aldı. Amerika'da seks suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein'in kurbanları Amerikan Kongresi'nde yapılan bir oturumda başlarından geçen korkunç olayları paylaştı. Adalet Bakanlığı ve Amerikan kanun yapıcılarını görev başına çağıran Epstein kurbanı 9 kadın, davayla ilgili tüm belgelerin açıklanarak seks trafiği yapan Epstein'in bütün bağlantılarının açığa çıkarılması talebinde bulundu. Epstein'in kurbanlarından biri olan Ashley Rubright, tacize göz yuman tüm yetişkinlerin çocuklar için birer tehlike olduğunu anlattı.
To any survivors out there who feel like they don't matter, it doesn't matter if you went once or countless times. We were groomed.
Buradan kendini değersiz hisseden tüm taciz kurbanlarına sesleniyorum. Biz bunların başımıza gelmesi için hazırlandık, manipüle edildik, bizden yararlandılar. 10 yıllardır kurbanlara şüpheyle yaklaşıldı, susturulduk, kuşkuya düşürüldük. Yeniden ve yeniden travmatize edildik diye konuşan Epstein mağduru neden hala adalete kavuşamıyoruz diye sordu. Amerikan Başkanı Donald Trump ilk etapta soruşturmada şeffaflık sağlanması yönünde destek sinyali vermiş, ancak daha sonra konuyu demokratların bir aldatmacası olarak nitelendirerek tüm bağlantıların yer aldığı dava dosyalarının tamamen açıklanması konusunda bastırmayı reddetmişti. Aile içi ve ev içi şiddet veya cinsel saldırıya maruz kalmış veya kalma riski altında olanlar bu konuda 24 saat hizmet veren ulusal yardım hattı 1800 Respect veya 1800-737-732 numaralı telefonu arayabilirler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı sağduyu hakim olursa müzakereler yoluyla bitirme şansının olduğunu, kendisinin de bu seçeneği tercih edeceğini, ancak tek yol buysa savaşı güç kullanarak bitirmeye hazır olduğunu söyledi. Çin ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Putin, Amerika'nın çatışmaya çözüm bulmak için samimi çabalar sarf ettiğini belirterek savaşın sona erdiğini düşündüğünü söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Amerikan Başkanı Donald Trump'a Rusya'nın barış görüşmelerine katılması için daha fazla baskı uygulamasını istedi. Çin'de düzenlenen askeri geçit töreni bugün bir başka açısıyla daha gündem yarattı. Dün yapılan dev geçit törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un da katılmıştı. Tören sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya Devlet Başkanı Putin'le organ nakliyle ölümsüzlüğe ulaşılabileceği üzerine sohbeti canlı yayınlandı. Yanlışlıkla canlı yayında duyulan sohbette Devlet Başkanı Putin'in tercümanının insan organlarının sürekli olarak nakledilebileceğini ve ölümsüzlüğe ulaşmanın mümkün olduğunu söylediği duyuldu. Başkan Çin'in de Çince olarak bu yüzyılda bazı insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceği yönünde tahminler olduğunu söylediği duyuldu. Rus devlet televizyonunun bu konuşmayı içeren yayını internette 2 milyara yakın, televizyonda ise 400 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Türkiye haberlerine dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme kararıyla İstanbul İl Yönetimi'nin başına getirilen Gürsel Tekin'in partiden ihracı sürecini başlattı. Bu kapsamda Tekin'in savunması istendi. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve teşkilatın görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin mahkeme kararıyla geçici olarak CHP İstanbul yönetimine atanmıştı. CHP lideri Özgür Özel'in dün Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıklamasının ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu Tekin'e 15 gün süre tanıdı. Bu arada CHP mahkemenin İstanbul İl Yönetimini görevden uzaklaştırıp yerine kayyum atanması kararına itiraz etti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin dün göreve başladıklarını söyledi. Tekin, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz." açıklamasını yaptı. Saraçhane'deki CHP mitingine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 13 genç 2 ay sonra tahliye edildi. Ancak gençlerden 7'si Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla cezaevinde kalmaya devam edecek. CHP'li Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine yeni bir operasyon düzenlendi. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili soruşturma kapsamında CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerinde görevli 7 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil dolayısıyla Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu ve İsrail'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Her zaman Gazze'nin yanındayız. Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin kıyamına asla seyirci kalmayız." ifadelerini kullandı. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkartıldı. Yukay 68 metre derinlikte ölü olarak bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir lokantada yemek yerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 19 yaşındaki şüphelinin olay yerinde yakalandığını açıkladı. döviz kuruna bakalım. 4 Eylül 2025 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 26 lira 94 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 56 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde Türkiye'de A milli erkek basketbol takımı 2025 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 5. maçında liderlik için Sırbistan'la karşılaştı. Ay Yıldızlılar mücadeleden galibiyette ayrılarak 5'te 5 yaptı ve grubu 1. sırada tamamladı. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın başkent Canberra'da güneşli 17 derece, Sydney'de parçalı bulutlu 19, Melbourne'da parçalı bulutlu 15, Adelaide'da kapalı 19, Perth'te ara sıra yağışlı ve hatta fırtına ihtimali de var 18, Hobart'ta parçalı bulutlu 13, Brisbane'da yine parçalı bulutlu 27 ve Darwin'de ise güneşli ve 32 derece olacağı öngörülüyor. SBS Türkçe'den 4 Eylül Perşembe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve şimdi yine İsmail Kayhan'a dönüyoruz.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Seda birazdan yaptığı söyleşiyle tekrar bizlerle birlikte olacak. Yayınımızın haber sonrası ikinci bölümüne geçmeden önce birkaç konuya değinmek istiyorum. Avustralya'da yer yerinden oynasa etkilenmeyecek bir tek şey var, o da footy. AFL footy finalleri bu akşam oynanacak Collingwood-Adelaide maçıyla başlıyor. Maç Adelaide'de oynanacak. Uçak fiyatlarının pahalı olması nedeniyle Collingwood takımı normal otobüs bileti fiyatlarının yarı fiyatına taraftarları Adelaide'e taşıyacak otobüsler kiraladı. Binlerce Collingwood takımı taraftarı şu anda havadan ve karadan Adelaide'e gitmek üzere yolda. Bu akşam statta 15 bin Collingwood taraftarı olacağı dile getiriliyor. Adelaide stadyumu 55 bin kişiyle bu akşam yeni bir seyirci rekoru kıracak gibi görünüyor. Finallerde oynayacak 8 takımdan 3'ü Victoria takımı. Haberlerde de dinlediniz. Çin'de bir Şanghay zirvesi oldu. Putin ve diğer başka liderlerin de katıldığı. Ve dün bir de askeri gösteri yaptı Çin. Bir gövde gösterisi. Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda soğuk savaş usulü savaş makinesinin gösteri yürüyüşünde Çin ordusu bugüne kadar gözden gizlemeyi başardığı epey sofistike silahlar da sergiledi. Bu silahlar arasında dronlar, lazerle çalışan silahlar, füzeler de var. Örneğin 20 metre uzunluğunda denizaltı dronu da yeni geliştirilmiş bir başka silah. Bu sergilenen silahlara Killer Dogs adı verilen köpek biçiminde robot ölüm makineleri de dahil. Kortejde ilerleyen zırhlı araçların kasasında iki de tepeden tırnağa silahlı, kim bilir neler yapma becerisine sahip robot köpekler görünüyordu. Bunlara robot kurtlar adını vermişler. Robotlar cephede savaşabilen robotlar. Sırtlarında insan gibi makinalı tüfek taşıyor. Merdiven tırmanabiliyor. Merdiven derken basamaktan bahsetmiyorum. Basamaktan zaten çıkıyor da duvara dayanan merdivene tırmanabilmesinden bahsediyorum. Yani insan askerin yapabileceği pek çok şeyi yapabiliyor. Çin'in dünyada oynamayı planladığı rol göz önüne alınırsa bu derece gelişmiş silahlara sahip olması o kadar şaşırtıcı olmayabilir ama Avustralya'da bu askeri gösteriden akıllarda kalan tek şey şeref tribünde geçidi selamlayanlar arasında Victoria eski başbakanı Dan Andrews'un da olmasıydı. Avustralya'daki değerlendirmelere göre diktatör Dan dünyanın despotlarıyla bir araya gelmişti. Biliyorsunuz Covid döneminde aldığı sert tedbirler nedeniyle eski Victoria başbakanı Daniel Andrews'u Diktatör Dan diye adlandıranlar oldu. Şeref tribününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Daniel Andrews dışında Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim, birden soyadını hatırlayamadım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Myanmar diktatörü, İran Devlet Başkanı gibi dünya despotları olarak bilinen bir ekip vardı. Bu fotoğraf Avustralya'da çok eleştirildi. Eski New South Wales Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Kim Carr da oradaydı ama Carr askeri törene katılmadı. Bu askeri geçidin hem öncesinde Şangay Zirvesi yapıldığını da biliyorsunuz. Bu zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan askeri geçit törenine katılmadan ayrıldı. Ama o Avustralya'da Daniel Andrews'un yer aldığı fotoğrafta Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da görünüyordu. Batı'da bir süredir Türkiye'deki rejim rekabetçi otoriter rejim diye adlandıranlar var Batı'da. Rekabetçi otoriterlik seçimlerin yapıldığı ancak iktidardaki partinin devleti çıkarları doğrultusunda kullanarak rakiplerine karşı haksız avantaj sağlayarak iktidarını sürdürmesi olarak tanımlanıyor rekabetçi otoriterlik. İktidar gücünü suistimal ettiği için demokrasi zayıf. Siyasi çoğulculuk geçerli değil. Güçler ayrılığı söz konusu değil. Yasa egemenliği ve haklar geçerli değil. Dünyada Türkiye'yi rekabetçi otoriterlik olarak adlandırılıyor. Bu konuda yazılıp çizilen epey de şey var bu rekabetçi otoriterlik konusunda. Bu rejimlerin günümüzdeki en öne çıkan özelliği rejimin darbe ya da şiddetle değil, yasallık maskesi takarak uygulanması bu rejimin. Bu vurgulanıyor rejime ilişkin tanımlamalarda. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimine kayyım atanması üzerine New York Times'ta çıkan yazıda Türkiye seçimli otoriter yapıdan yani rekabetçi otoriter yapıdan otokrasiye geçildi diye yazıyor dün yayınlanan New York Times gazetesinde. Türkiye'de olanları bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Aslında biliyorum tabii pek çoğunuz takip ediyor. Türkiye sosyal, siyasal ve ekonomik bakımdan krizde ama yine de bir ayrıca yeni bir çözüm süreci de yürütülmeye çalışılıyor. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numaramız. Yeri gelmişken bu konudaki bir mesajı paylaşayım. Vatandaş, yurtsever vatandaş Rumuzlu dinleyicimiz, yıllar önce Erdoğan ne demişti? İstanbul alan Türkiye'yi alır. Benim kanaatim gelecek seçimi kazanmak için CHP'ye İstanbul'daki darbeyi vurmak istiyor. İstanbul'da darbe vurmak istiyor. Onun için de sürekli CHP'li belediyelere baskın düzenliyor. En son İstanbul İl Örgütü'ne kayyum bunu gösteriyor. Vallahi CHP'ye kayyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu atarsa şaşmam. Tekrar kazanmak için her türlü kanunsuzluğu deniyor. AK Parti'nin demokrasi anlayışı bu diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Bugünkü yayınımızda neler var ona da bir göz atalım. Önce Avustralya turu yapacağız. Bugünkü yayınımızda SBS'in 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığımız nostaljik söyleşilerden birini daha yayınlayacağız. Şafak Sam Tavlu'nun anılarını dinleyeceğiz bugünkü yayınımızda. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Dün Liberal Senatör Jacinda Price radyoda İşçi Partisi hükümetinin göçmen alımında bazı ülkelerden gelenlerin başvurularına öncelik verdiğini söyledi. Jacinda Price'ın adını biraz önce haberlerde de duydunuz. Bayrak konusunda işte bayrağı koruyalım diye bir yasa için bayrakla senatoya girmiş bayrağı çıkarttırdılar ona. Dün radyoda konuştu ve göçmen alımında bazı ülkelerden gelenlerin başvurularına öncelik verildiğini ileri sürdü. Sonucu hemen sordu tabii ne demek istiyorsunuz diye. Price sonunda bastırınca ağzından çıkardı baklayı. İşçi Partisi dedi. Oylarını artırmak için Hindistanlıları alıyor. Herkesi şaşırttı bu ifade tabii. Bir saat sonra koalisyon sözcüsü hemen bir düzeltmeye çalıştı. Sözcü Avustralya'nın göçmen politikasında herhangi bir ayrımcılık olmadığını, bunun aksini savunmanın yanlış olduğunu söyledi. Konu bu sabah muhalefet lideri Susan Ley'in de başını epey ağrıttı. Ley Price'in ifadesini düzelttiğini söyledi ama hayır söylemedi. Price sözünü geri almadı. Aksine özür dileyecek bir şey yok diye sürdürdü tavrını. Hafta sonunda yapılan göçmen karşıtı gösterilerin özellikle Hintli göçmenleri hedef alacağının işaretleri de vardı aslında. Hatta Hint toplum liderlerinden bazıları toplumuna pazar günü evlerinden ayrılmaması çağrısı bile yapmıştı. Pazar günü Melbourne'da Asyalı ve diğer bazı beyaz olmayan kişilere saldırılarda oldu. Avustralya Yahudi Konseyi Başkanı ve Victoria Aborjin Hukuk Hizmetleri, Neo-Nazi örgütü SNS, National Socialist Network'ün terör örgütü ilan edilmesi çağrısı yaptı. Bu örgütün lideri Thomas Sale, Salı günü Victoria Başbakanı Jacinda Allen'ın basın toplantısında başbakanın toplantıyı yarım bırakmasına neden olan müdahalede bulundu ve ardından pazar günü Aborjin kutsal mekanına saldıran grup içinde olduğu için tutuklandı. Mahkeme, Seol'un şartlı tahliye isteğini yarın görüşecek. Victoria polisi, Seol'un şartlı tahliyesine karşı polis mahkemeye yaptığı başvuruda Seol eğer serbest bırakılırsa birinin ciddi olarak yaralanması veya ölümüne neden olabilir dedi. Thomas Seol, Yeni Zelandalı, çifte vatandaş. Dün Seol'un Yeni Zelanda'ya sınır dışı edilmesi için internette bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya verilen imza sayısı daha 24 saat geçmeden 90 bini aştı. Öte yandan iki polisi öldürmekle suçlanan Desi Freeman'ın yakalanması çalışmaları bugün 10. gününde. Aramalara Avustralya ordusu da katılıyor. Biliyorsunuz Freeman'ın karısı Mali, olayın olduğu gece çocuklarıyla polise teslim olmuş ve bırakılmıştı. Mali ve 15 yaşındaki oğlu takip eden günlerde kaldığı bir evden tekrar alındı ve yine ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis Mali hakkında biraz daha bilgi açıkladı. Buna göre iki polisin öldürüldüğü anda Mali de oradaydı. O günden bu yana Mali polisle temas halinde ama daha yazılı ifade vermedi. Davayı takip eden polislerden biri, polisle konuşmakla polisle işbirliği yapmak arasında fark var diye açıklama yapması, polisin Mali'nin işbirliğinden memnun olmadığı anlamına mı geliyor bilemiyoruz. Hatta Mali hakkında adaleti engelleme suçlamasıyla dava açılacağı haberleri de geliyor. Victoria polisi, Victoria Alplerinde 100'den fazla ev ve diğer yapıda ahır filan gibi bu pek çok yapıda arama yaptı. Biraz önce aramalara ordunun da katıldığını söyledim ama bu katılım asker desteği değil, planlama uzmanı ve havadan taramayı kapsayan bir katılım. Papunkaya kamuflajlı ve silahlı polisler hala her yerde görülebiliyor. Bu kasaba bir kış sporları merkezi. Çevrede kayak merkezleri var ve kaçak nedeniyle kış sezonunun en iyi zamanı operasyonlar nedeniyle düşük geçti. Yani kazançları bakımından zor geçti. Esnaf zor durumda olduğunu söylüyor. Dünkü yayınımızda Desi Freeman'ın Victoria Alplerinde mağara ve 100 yıl önce kazılan altın madenlerinde saklanıyor olabileceği fikrini dile getirmiştik. Bugün polis bu fikri de ciddiye aldığını, dağlardaki yüzlerce üzeri çalı çırpıyla kapalı, orada olduğu bile bilinmeyen dehlizlerde saklanıyor olabileceğini açıkladı polis. Polis bu maden ve dehlizlerde de arama yapıyor. Mesaj sistemimiz değişti, daha doğrusu eski güzel haline döndü. Uzun bir süredir kullandığımız mesajlarınızı okuduğumuz sistem, stüdyoda okuduğumuz sistem çalışmıyordu. Sistemin çevresinden dolaşıp mesajlarınızı stüdyoda ancak okuyabiliyorduk. Umarım unutmadım eski sistemi. Eski sistemin çalıştığını son anda fark ettim. Teknik arkadaşlara bunu bana hatırlatmaları için stüdyoya getirip şöyle bir küçük kısa bir ders alma fırsatım olmadı. Mesajlarda yanlış yaparsam bugünlük affedin. Yayından sonra tekrar teknik arkadaşlarla üzerinden geçerim. Aslında biliyorum tabii de ama uzun süredir kullanmadığım için biraz küçük yanlışlar yapabilirim. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Şimdi burada bir mesaj var. Dün gelmiş ama okudum diye işaretlemişim. Fakat emin değilim. Daha doğrusu okuduğumu hatırlamıyorum. Ama güzel bir mesaj olduğu için eğer tekrar etmiş olursak bence bir sakıncası yok. Mustafa Bey göndermiş Queensland'dan. Avustralya'da ev fiyatlarındaki artış devam ediyor. Eskiden bazı semtler ucuz olur, bazı semtler de pahalı olurdu. Ama şimdi Avustralya'nın neredeyse bütün eyaletlerinde tam 1000 tane semtte ev fiyatları 1 milyon doları gördü. Gerçekten de yeni ev almak bir hayal oldu diyor Mustafa Bey gönderdiği mesajında. Dediğim gibi bunu okuyup okuyamadığımı hatırlamadığım için tekrar okudum. Dün bir Voltaire tartışması vardı biliyorsunuz. Bir dinleyicimiz Voltaire'den bir alıntı gönderdi. Bir başka dinleyicimiz de hayır öyle bir şey yok diye yanıt verdi. Neydi konu? Normal hırsız sizi seçer, siyasi hırsızları siz seçersiniz diyormuş Voltaire. Bir dinleyicimiz de hayır böyle bir şey yok, böyle bir sözü yok Voltaire'in demişti. Şimdi yine aynı dinleyicimiz hayır diyor tekrar teyit ettim diyor bu sözü var Voltaire'in diye ısrar ediyor bu dinleyicimiz. Kimin söylediği önemli değil, söz doğru değil mi diye soruyor. Türkiye'nin bu yıl içinde tahmini büyüme hızı IMF'ye göre %2.7, OECD'ye göre 1/3. Hiçbir inandırıcılığı kalmayan TÜİK'e göre kişi başı milli gelir 15.900 diye eklemiş bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Ali Bey biraz önce rekabetçi otoriter deyince oradan bahsetmiştim. Rekabetçi otoriter rejim. Rekabetçi otoriter deyince Atatürk ve Hitler bıyıklı İsmet İnönü aklıma geldi diyor. Yani eskiden de bu böyleydi demek istiyor sanıyorum. Çin ordusu şimdiye kadar en büyük özelliklere sahip silahlarını bir geçit töreniyle gösterdi diyor bu dinleyicimiz. Aslında bu gösterinin en büyük anlamı Rusya, Kuzey Kore ve yeni ülkelerin katılacağı bir oluşumun olacağını gösteriyor. Rusya'nın Çin'e yapacağı gaz satışı ise ekonomik anlamda Rusya'nın önünü açacak diyor bu dinleyicimiz ve iyi hafta sonları dilemiş. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Yayınımızın yarısını çoktan geride bıraktık. Saatlerimiz doğu kıyıları saatiyle 2:38 dakika geçiyor. Şimdi konu değiştireceğiz. Avustralya'da SBS'in yayın hayatına başlamasının 50. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız biraz böyle nostaljik söyleşilerden biriyle karşınıza geliyoruz şimdi. SBS Türkçe programını ilk kez 1978 yılında anne, babası ve abisiyle Adana'dan Sydney'ye taşındıkları ilk hafta duyduklarını anımsıyor Şafak Sam Tavlu. Ondan sonra geçen 47 yıl içinde Tavlu'nun SBS Türkçe ile ilişkisi hiç kopmamış. Babasının SBS Türkçe'nin sıkı bir dinleyicisi olduğunu hatırlıyor Tavlu. Babasının kaçırdığı programları her gün kaset çalarına kaydettiğini, her akşam o günün yayınını dinlemeden yatmadığını anlatıyor. Kendisi de SBS Türkçe'nin yayınlarını hala kaçırmadığını söylüyor. Babası kaçırdığı programları kasete kaydederken, bugün Sydney'de taksicilik yapan Şafak Tavlu ise kaçırdığı programları podcastlarımızdan dinliyor. 1980'de Başkonsolos Şarık Arıyak ve koruması Engin Sever'in cinayete kurban gitmeleri, SBS'in televizyon yayınlarına başlaması, 1990'da dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Avustralya ziyareti ve 1999 Marmara depremi gibi Türk toplumu için önemli belli başlı olayları da SBS Türkçe'den takip ettiklerini söylüyor Sydney'li dinleyicimiz. Şafak Samlı Tavlu'yla kendi hayatı paralelinde SBS Türkçe'nin tarihine göz attık. Tavlu ile arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
Bugün Şafak Sam Tavlu ile beraberiz ve biraz geçmişe dönüp Avustralya Türk toplumunun Sydney'deki ilk dönemlerinde SBS Türkçe Radyosu'nun hayatlarındaki etkisi üzerine sohbet edeceğiz. Şafak Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Günaydın, hayırlı günler.
Şafak Bey, şimdi SBS Radyosu 50. yılını kutluyor ve biz de bu 50 yıl içinde gerçekleşen olayları, radyomuza emeği geçen meslektaşlarımızı konuk alıyoruz. Eski dinleyenlerimizle buluşuyoruz. Size ulaşmamızda SBS Sydney ofisinde görev yapan çalışma arkadaşımız Deborah'nın bize haber vermesiyle oldu. Deborah ile tanışmışsınız ve ona SBS Türkçe Radyosu ile geçen günlerinizden söz etmişsiniz. O da bize iletti, sağ olsun. Şimdi biz o günleri dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edeceğiz. Ama önce bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Şafak Bey?
Ben Şafak Tavlu, 59 yaşındayım. 1978'de Sydney'e geldik. Şu anda Auburn'da oturuyorum ve şu anda taksici olarak çalışıyorum Sydney'de.
Peki Şafak Bey, Türkiye'nin neresinden göç etti aileniz?
Ailem Malatyalı aslında ama biz buraya Adana'dan göç ettik. 12 Ağustos 1978'de Sydney'e vardık sabah 7'de. 12 yaşındaydım ben. 4 kişi geldik. Ben, abim, annem ve babam olarak. Babam Mesut Tavlu, annem Sevim Tavlu, abim Ufuk Tavlu ve ben Şafak Tavlu olarak 78'de Sydney'e geldik. Geldiğimiz senelerde ilk önce St. Mary's diye bir semtte oturduk burada 6 aylık olarak. Oturduğumuz yer Sydney'in biraz dışında olduğu için, hemen hemen 40 kilometre batısında olduğu için uzun bir yolculuktu. Ve günlerimiz ilk başta gelince bir yalnızlık hissediyoruz insanlar. Orada 3-5 tane Türk ailesi olsa bile yine annem yalnızdı. Babam işe gidiyordu. Abimle ben okula gidiyorduk. 79'da high school'a başladım ben. Ondan sonra 84'te high school'u bitirdikten sonra ticarete atıldık. Ticarette Türklerin en önemli yaptığı iş kebapçılık olduğu için biz de kebapçılığa başladık. Burada kebapçılık yaptık. Dükkanlarımız vardı kebap üzerine. Ondan sonra imalathanemiz oldu.
Aynı semtte miydiniz?
Hayır. St. Mary's'de 6 ay oturduk. Ondan sonra Parramatta semtine taşındık 6 aydan sonra. Ve Parramatta'da uzun müddet kaldıktan sonra Sydney'in Türklerin yoğun olduğu yer, Auburn'a yakın çevrede oturmaya çalıştık. O zamanlar Türkler sayısı az olduğu için ve birbirimizi gördüğümüz zaman ilk sorduğumuz soru, ne zaman geldiniz, ne zaman döneceksiniz diye. Herkesin bir dönüş tarihi vardı o zamanlar. 2-3 sene sonra geri döneceğiz diye konuşulurdu.
Anneniz babanız da aynı düşünceyle mi gelmişlerdi buraya?
Annemin düşüncesi 2 sene çalışıp geri dönmekti ama babamın geliş sayesinde bir daha dönmemek üzere babam. Onu biz sonradan öğrendik.
Anne babanız burada nelerle uğraştı o zamanlar?
Babam gelir gelmez iş buldu. Çünkü IBM firmasında çalışıyordu Türkiye'de. Buraya gelip bir hafta sonra IBM firmasına geri işe başladı babam burada. Babam için de iş bulmak çok zor olmadı. Çünkü hem İngilizcesi vardı Türkiye'den gelince buraya. Ve de çalıştığı firmanın burada da ofisi olduğu için burada rahat işe girdi ve 2 sene orada çalıştı IBM'de. Ondan sonra orayı bırakıp başka bir firmaya girdi. Aynı işi yapan bir firmaya girdi. Orada da çalıştı. Ondan sonra da ticarete atılmaya karar verdi babam. Babam 83 senesinde ilk karavanımızı açtık.
Peki siz SBS Türkçe programını ilk dinlediğiniz zamanları hatırlıyor musunuz?
SBS Türkçe'yi dinlediğimiz geldiğimizin haftasında bir radyo olduğunu öğrendik. Ve radyonun saatleri vardı o zamanlar. Sabah 11'de bir akşam 5'te yayınlanırdı. Sabahki program akşamüstü tekrar yayınlanırdı. İlk haftasından beri dinlemeye başladık.
Yani 50 senelik dinleyicimizsiniz neredeyse.
Sayılır. 50 senedir beri dinliyorum. Son zamanlarda ben çalıştığım için arabada dinliyorum çalışırken. Kaçırmamaya çalışıyorum. Kaçırdığım zamanlarda şu anda teknolojinin iyi olduğu için de podcastlardan arada sırada dinlerim.
Şimdi o zamanlar radyo programları, Türkçe programı bir ritüel şeklinde dinleniyormuş. Yani misafirliğe bile gidilse işte susulup o günkü o yayın dinlenirmiş. Anne babanızın radyo dinleme alışkanlıkları nasıldı? Mesela işten dönünce mi dinlerdi babanız, anneniz? Nasıl dinlerlerdi? Evde nasıl dinlenirdi o radyo?
Annem çalışmadığı için ilk başta evde her gün gündüz kaçırmazdı dinlerdi. Ama babam işte olduğu için babamın ufak bir teybi vardı. Ve o radyoyu teybe kaydederdik biz. Babam her akşam geldiği zaman o kaydı dinlemeden yatmazdı. Bir de işin garip tarafı da o zamanlar bize garip geliyordu. Biz yani radyoyu dinlenir, geçilir diye düşünüyorduk. Ama babam için radyo çok mühimdi. Onu her akşam yatarken dinlemeden uyumazdı. Ve de yattıktan sonra teybi yine ayarlardı bantı. Ertesi gün rekor yapsın diye.
Peki o zamanlar neden bu kadar önemliydi o radyo yayınını kaçırmamak, gece bile olsa gelince işten o kaydı dinlemek neden önem arz ediyordu bütün aileler için?
Tahminim o zamanlar Türkiye'den kopamadığımız içindir. Türkiye'ye hiç olmazsa bir bağlantımız vardı Türkiye'de. Türkiye'den bir haber alıyorduk, Türkiye'den durumlarını alıyorduk ve de Türkiye'nin durumu için buradaki vatandaşlar, Türkiye düşündükleri için ve de bizim kafamız Türkiye'de kaldığı için az buçuk orayı dinlemek istiyordu. O yüzden de radyo çok mühim bir yol oynuyordu. Her gün herkes birbirine sorardı aile toplantıları zaman aileler. Radyoyu dinlediniz mi, şu programı dinlediniz mi diye sohbetler olurlardı. Maçları dinlerdik. Maç sonuçlarını öğrenmek isterdik. Kastemiz olsa bile yani radyonun yeri daha bambaşkaydı.
Şarkı da istenirmiş o zaman radyo programında. İstekte bulunulurmuş.
Tabii. Şarkı dinlerdik. Ondan sonra yeni çıkan albümleri dinleme şansımızı radyodan aldık. Radyo o bakımdan çok mühim bir olay oynadı bizim Türkler arasında.
Aynı zamanda burada yaşayan Türk toplumu için önemli olayların duyurulduğu, toplum bilgilerinin verildiği, kamu bilgilerinin paylaşıldığı bir araç radyo. Mesela zamanında Turgut Özal'ın gelmesini de herhalde Türk Radyosu'ndan takip ettiniz değil mi?
Evet, Türk Radyosu'ndan takip ettim. Turgut Özal rahmetli babamın köylüsü olduğu için, Malatyalı olduğu için buraya geldiğinde buluştular. Ve onlarla beraber Canberra'da başbakan yemeğinde babamla annem de beraberlerdi.
Avustralya Türk toplumu 1980'de Başkonsolos Şarık Arıyakın ve konsolosluk görevlisi Engin Sever'in bir cinayete kurban gitmelerinin haberini de yine SBS Türkçe Radyosu'ndan almıştı. O günü hatırlıyor musunuz?
Evet, bunu da radyodan duyduk ve o çok üzüntülü bir zamandı. O zaman da yürüyüş yapmıştık biz Town Hall'da Türkler olarak ve biz de o yürüyüşe katıldık bir daha olmasın diye. Cinayetinden sonra, şehit ettikten sonra biz de o yürüyüşteydik Türkler olarak. Sydney'de büyük bir yürüyüş olmuştu o zaman. Radyo bizim için önemli bir şeydi. Şu anda bile her gün dinlemeye çalışıyorum ben.
O zamanlar Sydney yayınları ayrı, Melbourne yayınları ayrı yapılıyormuş bildiğim kadarıyla.
Evet, yani biz Melbourne yayınını son 5-6 seneden beri beraber yapıldığı için dinliyoruz yayınları. Ama bizim Sydney yayınımız bambaşkaydı. Zamana uygundu daha doğrusu. Sabah 11'di, bir de akşam tekrarı oluyordu. Mesela tekrarını SBS kaldırdığında babam çok üzülmüştü. Yani bir radyonun yayını niye kaldırır diye. Şimdi annem için daha doğrusu. Annem o zaman işe başlamıştı. Gündüzleri kaçırıyordu radyoyu. Akşam dinleme şansı olmadı. O da kalkmıştı yayın kalkınca hayattan. Yani o yayın zamanı sabahki 11'deki yayın akşam 5'te yayınlanırdı. Ve 5 saati akşamları bütün ailenin evde olduğu zaman olduğu için radyo başına radyo dinlerdik.
1999'da Türkiye'de olan Marmara depremini de SBS Türkçe'den mi takip ettiniz?
Türkiye'nin spor olayları, deprem olayını mesela radyodan öğrenmiştik o zamanlar büyük depreme. Böyle çok üzülmüştük.
Sonra büyük yani bir yardım kampanyası da yapıldı. Tabii, SBS'in tabii. Tümü değil mi? Hatırlıyor
SBS musunuz üzerinden onu? De yardım yapılmıştı. Yani radyo bizim için çok önemli bir yol Türklerin hayatında.
Siz toplumsal olayları SBS Türkçe'den takip ederken aynı zamanda SBS kurumunun gelişimine de tanıklık ettiniz. SBS'in televizyon yayınlarına başladığı 1980'i nasıl hatırlıyorsunuz acaba?
Televizyon geldiği zaman bile biz heyecanlanmıştık. O senelerde televizyon SBS programına başladığı zaman bir Türk filmi çıksın diye onu beklerdik.
Çıkar mıydı peki?
Tabii o zaman da SBS televizyonlar Adalı Sıra'da bir Türk filmi de çıkardı Adyalı olarak. Onları hatırlıyorum. Mesela o filmler başladığı zaman bütün ailece oturup o filmi seyrederdi. Çok sık olmasa da arada sırada Türk filmi oynardı SBS'te. SBS'in ilk açıldığı zamanlarda. Kızdığımız taraf o zamanlar Yunan ve Arap filmleri daha fazla öncelik alıyordu. Ve Türk filmleri o kadar fazla rekabet görmediği için yani ayda, iki ayda, üç ayda bir Türk filmi oynardı o zaman. Televizyonda, SBS televizyonunda. Onun için babam SBS'e yazı bile yazmıştı, mektup bile yazmıştı. Niye yazıyor, oynanıyor diye.
Devir çok değişti. O zamanlar sadece işte bir 11 yayını saat 5'te tekrarı varken bugün dediğiniz gibi podcastlarımıza her yerden ulaşabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda Türkçe konuşan toplumda bütün Türkçe yayınları, Türkiye'de yapılan bütün yayınları uydu aracılığıyla her yerden istediği zaman seyredebiliyor. Bütün bunlar radyonun dinlenmesini nasıl etkiledi sizce?
Radyo etkilemesi tarafı Türkiye'deki bağlılığımız daha kolaylaştı bizim için şu anda. Vatandaş olarak Türkiye'de olan biteyi her gün anında öğrenebiliyoruz. Ama SBS'in yeri bambaşka. Hiç olmazsa SBS'i dinlediğimizde bir eskileri hatırlıyoruz. Mesela ben telefondan Türkiye'deki radyonun hepsini dinliyorum. Ama SBS'in yeri bambaşka. Zamanı geldiği zaman saat 2'de onu açıp dinliyorum. Dinlemeye çalışıyorum. Tamam bilgiler aynı bilgiler ama yine bir SBS'in yeri daha bambaşka.
Şafak Sem Tavlu ile beraberdik. Şafak Bey, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz size.
Çok teşekkür ederim beni böyle bir sohbete davet ettiğiniz için. SBS her zaman yanımızda. SBS'i devamlı dinlemeye devam edeceğiz.
Evet, bu konuda hoş mesajlar var ama onları bilmiyorum. Okuma imkanım olacak mı? Önce bir reklam aramız var. Ondan sonra bakalım zamanımız kalacak mı? Özene bezene çok güzel bir parça seçtim yayını kapatmak için. Onu çalmak istiyorum. O yüzden bir iki mesaj var. Onları yarın okuyacağım. Bu dinlediğimiz 50. yıl şeyine ilişkin, yayınına ilişkin, söyleşiye ilişkin. Onları yarın okuyacağım. Evet, böylece bir yayınımızın sonuna geldik. Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlere Erkin Koray'la veda edeceğiz. Sanatçıdan dinleyeceğimiz parçanın adı Estarabim. Yarınki yayınımızda birlikte olmak ümidiyle esen kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.